Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselam ala Resulillah. Müslümanlar olarak dinimizi Müslüman olmayan uluslara, milletlere ulaştırmak diye bir hedefimiz vardı. Bu şüphesiz Allah'ın bize tayin ettiği bir görevdi. Kıyamete kadar da devam edecekti. Edecek de biiznillahü teala. Ancak bugün başımıza gelen bir dert var. Müslüman ocaklarında yaşadığımız halde, yani evlerimiz Müslüman evler olduğu halde, Müslümanların evlerinde o yabancılara İslamiyet'i ulaştırma düzeyinde yeni bir nesil var. Bundan 20 sene önce veya 30 sene önce Müslümanlığı aile geleneklerine göre babadan gördüğü gibi yaşayanlar diye çok iyi kabul edilmeyen bir nesil vardı. Şuurlu Müslüman, şuursuz Müslüman diye bir ayrım yapılıyordu o zaman. Şimdi üçüncü bir nesil türedi. Babası, annesi Müslüman ama Müslümanlığı istemeyen nesil. Hani şuurlu değil dediğimiz nesilden şuursuz, mevlüt okuyor, dünya Müslümanlarının dertleriyle ilgilenmiyor diye beğenmediğimiz nesilden bir tık geri düştük. Hatta kat kat geri düştük. İslamiyet'ten maazallah telaffuzunda bile esef verici bir üzüntü var. İslamiyet'ten nefret eden, uzak kalmak isteyen nesil geldi. Bu durum, Allah'tan dileriz, geçici, bir küçük dalga gibi olsun. Ama görünen köyde kılavuz istemiyor. Görünüyor nereye doğru gittiği. Şimdi biz dünya üzerinde Yahudi ile onun devleti İsrail ile meşgul iken, işte Doğu Türkistan'a Çin zulmediyor derken ki vaka böyle şüphesiz, ama camilerin etrafında bir mikrop gibi dolaşan, Kur'an beğenmeyen, ashab-ı kirama hakaret eden, İslamiyet'i aklına göre yorumlayıp kabul etmek ya da etmeme hakkı kendinde arayan bir nesil. Bundan daha da üzücü ve düşündürücü olanı, din adına sorumluluk taşıyan hocadır vesaire kim ise, kadroların henüz bu felaketi hissedemiyor olmalarıdır. Allah'a sığınıyoruz. Rabbimizin yardımını ve lütfunu arıyoruz. Çünkü bir orman bir kibritle kül olabileceği gibi, ki kibrit oradaki bir yaprağın hacmi kadar bile değil, ölçülemeyecek kadar fark var, ama yakacağı zaman bir kibrit katrilyonlarca ondan daha büyük olan ağaçları yakabiliyor. Aynı şekilde bir toplumun içinde Allah'a baş kaldırma dediğimiz şey, isyan, Kur'an beğenmeme, bir kişiyle mi yarım kişiyle mi başladığı çok önemli değil. Başlayıp başlamadığı önemlidir. Çünkü şeytanın acelesi yoktur. Şeytan her türlü fitne için, her türlü lanetlik iş için bir sene de bekler, bir asır da bekler. O on binlerce senedir Adem Aleyhisselam'dan intikam almak için bekleyen biri değil mi? Allah-u Teala'nın huzurunda demedi mi? Bırak beni bundan intikam alayım. Çocuklarından intikam alayım. Yollarda, dükkanlarda, her yerde oturup bunun çocuklarından intikam alacağım diyen o değil mi? Niye Adem Aleyhisselam öleli belki 15 bin sene, belki 20 bin sene oldu, hala hıncını, intikamını bitiremedi? Hala bir kişi sabah namazına kalkmasın diye uğraşıyor. Bu kadar uzun projeleri olan ve bu kadar geniş düşünen bir şeytan için bugün İstanbul'da veya Erzurum'da ya da Van'da, Diyarbakır'da bir yerde bir Allah'ın razı olmayacağı sözü, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin duymak istemeyeceği bir sözü söylediği zaman bir genç, kadın veya erkek, bunun meyvesi, bu acı zehirli meyvesi 50 sene sonra bile çıkacak olsa şeytan için zaferdir. Biz bunu böyle görmezsek şeytanla savaşamayız. Şeytana mağlup oluruz. 100 yıllık yatırım yapan bir iş adamıyla 100 dakikalık yatırım yapan iş adamı ekonomide rekabet edebilirler mi? Hangisinin geleceği vardır iş adamı olarak? Şeytan da bir iş adamıdır. Bir yatırım yapıyor. O yatırımına asırları hesap ederek kalem vuruyor. Bizim Müslümanlar olarak serseri çocuk desin gitsin diyemeyiz. Üstelik 1400 senedir bu tür dedikoduların, bu tip kayma işaretlerinin neye mal olduğunu da gördük. Hilafetimiz yok bugün bizim. Müslümanlar olarak başıboşuz. Ve benzeri sıkıntılarımız var. Ama Allah bilir ya, Sultan Fatih İstanbul'u fethettiği zaman, İstanbul'u fethetmiş ordusunun içinde dedikodu çıkaranlar, Allah bilir ya, 450 sene sonra hilafetin kalkmasının kıvılcımını çıkarmışlardı o zaman. Allah biliyor bunun böyle olup olmadığını, ama dünya böyle bir hatanın affedilmediği bir yerdir şeytan için. Herkes meseleye 100 dakikalık hesapla değil, 100 asırlık hesapla bakarsa, biz Allah'ın izniyle şeytana karşı daha büyük tedbirlerimiz, daha gerçekçi savunma sistemlerimiz oluşmuş olur. Bu sebeple, bu Müslümanların içinde cahiliyeye dönmek isteyen, Allah-u Teala'dan kopup şeytanın güruhuna katılmak isteyen tehlikeli çıkışlar ve göstergelere karşı her mümin hassas olmalıdır. Nasıl? Ya durup dururken niye benim burnum akıyor herhalde? Grip miyim? Hasta mıyım diye merak ettiği gibi insanın. Ya ben durup dururken niye sekti ayağım? Romatizmam mı var diye merak ettiği gibi, belli göstergelerin de dinden kopmaya, belki bir nesil sonra da olsa kopmaya götürebileceğini tefekkür etmek zorundadır. Mesela katı kalplilik ciddi bir çöküş işaretidir. Ne demek katı kalplilik? Ölüm dahi duygulandırmıyor. Daha önce ağlanılacak, gözyaşı akıtılacak şeyler film gibi izleniyor. Katı kalplilikler bunlar. Aç kalan, ölen, sefil kalan veyahut da dayak yiyen, zulüm gören insan kafir bile olsa müminin kalbinde bir rikkat var, incelik var diye etki eder. Kafire bile işkence yapılmasına Müsamaha etmez müminin kalbi. Dünya yanıyor, kavruluyor. Müminin kalbinde bir ürperti olmuyorsa bir kayıptır bu. Göstergedir bu. Evet, gavurluk değildir ama. Zaten gavurluk ortaya çıktıktan sonra göstergeye gerek yok. Haşa, Allah'ı kabul etmedikten sonra. Müslümanın kızı, Müslümanın oğlu, yeğeni Kur'an'a hakaret ettikten sonra daha kalbin katısı olsa ne olur, yumuşağı olsa ne olur? O bitti zaten. Mühim olan bunu zamanında hissetmek. Onun için Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala müminlere hala kalp yumuşama vaktiniz gelmedi mi diyor. Hala gelmedi mi müminlerin kalbinin yumuşama vakti? Demek ki müminler bir olgunlaşmaya uğrarlar, dönüşürler ve kalpleri yumuşar. Tersten baktığımızda da eğer kalpler katılaştı ve bu katılaşma herhangi bir şekilde his ettirmiyorsa kendini, afet işareti düşünüyoruz. Mesela ibadetten lezzet almama, ibadeti ağır bir yük olarak görme ciddi bir işarettir. Velev ki şov yapmak için olsun. Yani mesela çok basit bir örnek. Yani iftarımızı biz yapıp mutlu oluruz. Ama bir nesil geldi ki onun en çok sevdiği yemekleri yapsam bile hiçbir şekilde mutlu olmuyor. Yani bir nesil, yaşı benim yaşım olanlar, yani 50'nin üstünde yaşı olanlar bu sözümü çok iyi anlayacaklardır. Sahurda kalkmak gece yarısı zor olduğu halde sahur yemeğinin verdiği lezzetten dolayı çocuklar ve çocukluğu yeni aşacak ergenler sahur yemeği için yalvarır dururlardı bizi kaldırın diye. Aç olduklarından değil. Yani o bir değişiklikti evde. Bugünkü neslin akşam uyanık oldukları vakitte dahi en sevdikleri lezzetli yemekler için kalkmamaları, sofraya oturma, otursa bile baba anne hatırı için oturmaları, yani bir lezzet almamaları, ki teheccüd ibadetinden, Kur'an okumaktan demiyorum, yemek yemekten bile ibadette bağlantılı olduğu zaman lezzet almamaları bir göstergedir. Soğuk karşılanan oruç, cennet imanında, cehennem korkusunda eksilme demektir. Anneler, babalar bunu tefekkür etmek zorundadırlar. Ve başka bir başlık, Kur'an-ı Kerim'in kitabımız, Kur'an'ımız şeklinde algılanmaması ciddi bir işarettir. Hatta ben sadece bir nezaket, incelik ayarı olarak söylüyorum. Kur'an bile dememek lazım. Kur'an'ımız demek lazım. Sahiplenme var burada. Kur'an-ı Kerim demek lazım. Yüce Kur'an demek lazım. Hatta biraz nezaketi incelterek söylüyorum. İslam'a göre şöyle sözü bile yanlıştır, eksiktir. İslam'a göre, biz de ne diyoruz? Hristiyanlara göre böyle diyoruz. Çünkü bizim dinimiz değil. Bu söz yabancıların İslam'ı tanıtma sözüdür. İslam'a göre değil, dinimize göre, şeriatımıza göre böyledir bu hüküm. İslam'a göre demek, uzaktaki bir görünen ilave edilmesi doğru olmayan bir şeyi anlatıyor hissi verebilir. Bu şimdi böyle söylenir. Müslümanların dini İslam'a göre diye zamanla yamanır ona başka ilaveler diye, korktuğum için bunu söylüyorum. Kabe, Ravza-i Mutahhara, Kur'an gibi mukaddesatımızdan bizim. Yani Ravza-i Mutahhara'nın görülmesi, resminin bile görülmesi bir hassasiyet oluşturmalı. Ben Kabe resminin bulunduğu odada tiryaki olduğu halde sigara içmeyen Müslüman görmüştüm. Belki 30 sene oluyor. Duygulanmıştım o zaman. Resmine bile Kabe'nin saygı göstermesi inşallah ciddi bir iman işaretidir. Bir başka gösterge, günahlara düşerken basit bir şeymiş gibi zannedilmesi, zinaya açılan kapıların basit görülmesi büyük bir afet göstergesi. Allah'ın ayetlerinin okunduğu, nasihatlerin, vaazların yapıldığı yerde kulaklara kurşun dökülmüş gibi hiç kulaktan içeri sesin girmemesi, insanların dedikodu konusu olmayan veya ithamlar, iftiralar ihtiva etmeyen ya da horoz dövüşü gibi kavgaları yansıtmayan sözleri dinlemeye vakit bulamamaları ciddi bir sorundur. Ciddi bir işarettir. İbadetlerin eksik kalmasında sakınca görmemek. Mesela orucu bozar mı bu sorusunda sorarken orucum bozuldu mu acaba diye soran Müslüman var. Bu bozulmaz değil mi bu kadarla aynı konuyu soran Müslüman var. Çok fark var ikisi arasında. Namazda sehiv secdesi gerekiyor mu gerekmiyor mu konusunda gerekmez değil mi diye noterden onay almak için gelen var. Ya bu namazım benim olmamıştır. Bunu hemen mi kılayım diye heyecanlanan var. Bunlar neyin göstergesi? İbadetin Allah'la bağlantıyı gösteren bir simge olarak canlı olduğunu veya olmadığını gösteriyor. Olsa da olur, olmasa da olur. Nasıl olsa çok önemli değil. Anlayışını göstermesi çok ciddi bir tehlikedir. Ve toplumsal bazda veya bireysel bazda bid'atlerin sünnetlerle yarışacak güce kavuşması hiç hayır alamet değil. Çünkü her bid'at öldürülmüş bir sünnet demektir. Bir sünnet öldürülmeden onun yerine bir bid'at konamaz. Ayetin yerine, hadisin yerine, Müslüman bir alim de olsa, büyük bir müçtehit de olsa, başkasının sözünün konuyor olması ve bunun tepki ile karşılanmaması da bunun gibi bir sıkıntıdır. Nauzu billahi teala. Bir başka işaret, neyi konuşuyorum? Biz İslamiyet'i Müslüman olmayanlara tebliğ edeceğiz derken, kendi neslimizden İslamiyet'i merak etmeyen bir nesil geldi. O neslin nasıl geldiğini, öncü haberlerini, yani grip belirtilerini gösteren işaretlerden konuşuyoruz. Dünyevileşmenin tehlike olarak görülmemesi. Dünyevileşme diye bir şey demiyorum. O Adem Aleyhisselam'dan beri var zaten. Ashab-ı kiramın zamanında da dünyevileşmek diye bir şey vardı. Hadis-i şerif bunları ashab-ı kirama uyarıyordu. Ama ashab-ı kiramın zinadan kaçar gibi dünyevileşmekten de kaçtığını görüyoruz. Yani dünyevileşmekle neyi kastediyoruz? Cenneti belki olur, belki gelir, cehennemi belki yakar düzeyine getirip dünya ebediymiş, hiç buradan ayrılmak olmayacakmış gibi dünyaya tapınma, 80 yaşından sonra 120 ay takside girme, var olan evi yenileme, üstüne üstüne yatırım yapma, ölmeyecekmiş gibi dünya için yaşayıp ölmeyecekmiş gibi ahireti öteleme hastalığı. Ölüm hiç yok. Ölüm hiç yok. Hesap hep başkası ölüyor. Şansı çıkan bir kişi işte öldü. Başkası ölmez. Düşüncesi. Ya hele ben hiç ölmem zaten. Vehmine kapılmak gaflet. Bu ulemamızın ifadesiyle gaflettir. Bu gaflet nesilleri toptan alıp götürüyor. Cami imamını da götürüyor. Kur'an muallimini de götürüyor. Tesettürlüyü de götürüyor. Namaz kılanı da götürüyor. Kılmayanı da götürüyor. Ehli tarik olanı da götürüyor. Ticaret yapanı da götürebiliyor. Mikrop bu. Bu bir mikroptur. Bu mikroba karşı uyanık olmak gerekiyor. Yani ben ne manaya geldiğini herkes çok iyi anlayacağı şekilde bir şey söylüyorum. Bu nesil, bu asır tam tarikat ve tasavvuf asrıdır. Bu asırda her müminin bir tarikatı olmalıdır. Bir şeyh efendinin muhakkak himayesinde olmalıdır. Ama kendisi dünyevileşmiş bir şeyh değil. Fabrikatörler gibi, iş adamları gibi, siyasetçiler gibi yaşayan biri değil. İmam Gazali'nin mini bir versiyonu olmaya çalışan, dünya ile ilgisi yok, getirdiğin hediyeleri bile kabul etmeyen, sen ağlarken ağlayan, seni mutlu edip cennete kavuşturmak için gayretler eden, Allah peygamber derken hareketlenen, ondan sonra hiç kimseyi put yapmayan, yani Allah'tan başka derdi olmayan, 100 cümlesinden 98'i ayet veya hadis olan, onlara yorum bile getirmeyen adama Şeyh Efendi diyoruz. Tam zamanı. Bu asır İhya-i Ulumiddin'i böyle 500 parçaya mı bölüp her yemekten sonra ilaç gibi yiyeceğimiz bir gıdaya dönüştürmek, ilaca, koruyucuya dönüştürmek zamanıdır tam. Buna vakti olmayanlar, İhya-i Ulumiddin'i çok uzun görenler, Minhacül Abidin, Hazali'nin başka bir kitabı, muhakkak okumalıdırlar. Zira bu dünya gafletin alıp götürdüğü, nesil nesil götürdüğü, böyle bir kişi beş kişi değil, nesil nesil götürdüğü bir zamandayız. Ve ben Allah'ın mağfiretine sığınarak bir şey daha söyleyeyim. Bugün düne göre kıyamete bir nefes daha yakın olduğumuz zamandır. Yarın da bugüne göre kıyamete bir nefes daha yakın olduğumuz zaman olacak. Bu bir gerçek. Eğer bu gerçekse, bunu kabul ediyorsak, yarınki fitnelerin bugünkünden daha ağır olacağını da kabul etmek zorundayız. Kimse bize global manada bir düzenlemenin, İslamlaşmanın olacağından vaat edemez. Biz lokal manada, Kudüs'ümüzde bir İslam devleti, hilafet devletinden söz ederiz. Ailemizde söz ederiz. Yani küçük çapta yaparız bunu. Globalleşmek için dünya süresini doldurmuştur. Evet, dünyanın her yerine İslam ulaşacak. Ama bir, bu İslam bir yerde varken öbür tarafta fırtınalar, karanlıklar olabilecek. Ve bu Mehdi Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam geldiğinde %100 gerçekleşecek. O günden önce her mümin kendisi %100 İslamlaşma, çevresini İslam himayesi altına alma gayretleri göstermelidir. Bu zaman nefislerin kudurduğu, şeytanın zafere bir adım daha yakın olduğunu zannettiği bir zamandır. Göstergeler hep böyle ortaya çıkıyor. Bu zaman işte bir Hasan Basri zamanıdır, Abdülkadir Ceylani zamanıdır. Tıpkı siyasete taviz vermeyen, Moğollara karşı cihad eden İbn-i Teymiye zamanı olduğu gibi, Nevevi zamanı olduğu gibi, İzz ibn-i Abdüsselam zamanı olduğu gibi, Allah-u Teala çok gözümüzün önünde canlı bir şekilde bu tabloları gösteriyor. Anlayan anlayacak, anlamayan da niye tasavvuf zamanıymış canım diyecek, ya da İbn-i Teymiye'nin adının anıldığı yerde hayır olmaz diyecek. O takıntılarda kalacak öyle. O öyle uğraşırken ümmeti Muhammed bir tarafa, kendisi başka bir tarafa, ne'udhu billahi teala gidecek. Burada ben bu İslam'dan kopma, geri doğru dönüş, cahiliye sıkıntılarına doğru dönüşü çok güzel gösteren enteresan bir örnek, bana göre enteresan bir örnek zikretmek istiyorum. Allah-u Teala küçük büyük demeden, mesela Subhanallahi ve bihamdihi diyene yerler gökler dolusu denecek bir sevap vaat ediyor. Bir Müslümana bir avuç buğday 10 kuruş etmez şimdiki parayla, sadaka verene cennet dolusu şeyler vaat ediyor. Bu sözü veren Allah'tır Celle Celaluhu, peygamberidir. Eğer biz mümin olarak, bu nesil olarak, koca bir cami yaptıracaksan yaptır. Ne lan bu, bir simit verdin fakire de ne oldu? İki satır Kur'an okudun da ne oldu? Kur'an kaç sayfa? Diyorsak, biz raydan çıkıyoruz demektir. Neden? Çünkü tren rayda bir tur attığında, o tur olsa olsa 30 santimdir. 40 santim, hadi bir metre olsun. 10 bin kilometrelik yolu kat ederken dünyayı dönecek bir trenin, nedir lan bir tur attı, yani trenin tekeri var ya diyelim, ya da arabayı düşünelim, onun bir turu, yani 100 santim olduğuna göre, bütün bir tur atsa en fazla 100 santim olacak o teker. Küçük bir mobiletingi o kadar da değil. Bir tekerin bir turundan ne olur diyorsun. Ama o bir tur yanlış gittiği zaman sen kaza yapıyorsun. Bunu sadakada uygulayabiliriz. Allah bir buğday tanesine, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yarım hurma, ya hurma bu kadar bir bitki, bunun yarımını verin cehennemden kurtulun demiyor mu ya? Bunu biz komik bulursak, çekirdeğini yok kabul ettiğimiz bir şeyin güya büyüğünü sahipleneceğimizi zannedersek, şeytan bizi avucunun içinde oynatıyor demektir. İki rekat namazı basit gören 40 rekat hiç kılamaz. Mümine tebessüm edip selamun aleyküm nasılsın diyemeyen insanın cami yaptırması, cihad etmesi de çok zor. Çünkü mümine tebessüm etmen, nasılsın deyip hatırını sormanı cennet sevaplarından bir sevap olarak tanıtan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir teker turu mesafesi de olsa ters düşüyorsun sen. Raydan çıkıyorsun. Yoldan saptın. Bu sebeple bu neslin aklınca büyük şeyler, küçük şeyler uydurması Allah'ın dinine karşı konmuş bir tavırdır. Büyüğü küçüğü Allah belirler. Bir hurmanın yarısı kadar bile olsa sadaka verin diyen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ters düşemezsin. Annenin yanında otur, ananın duasını al, babasının duasını al diyen Allah'ın sözünü, peygamberin sözünü sen başka büyük işler yapıyorum diye çiğneyemezsin. Bu bir sapma işaretidir. Ve hepimizin çok rahat anlayacağı, dertlere karşı hemen yıkılıveren peynirden kalelerde yaşıyor olmamızdır. Bir düdük çıkmaya görsün, maaşlara zam yapılmayacak mı bu sene? Gitti. Nesil çöktü. Ne o, etmez etmesin ya. Ben de çift çalışır, çift maaş alırım. 50 lira zam istiyorlardı. 2000'i 4000 yaparım. Diyecek yürek yerine, ne yapacağız zam olmazsa? Maazallah İstanbul'da, la kadderallah, bir afet olsa da veya Rusya ile sorun olsa da doğal gaz verilmese bir hafta ne edilir? Velev yaz günü olsun. Velev yaz günü olsun. Evlerde baca da yok artık. Böyle bu kadar pamuk ipliğiyle hayata tutunan bir nesil görmemiştir bu dünya. Pamuk ipliğiyle hayata tutunuluyor mu? Tutunulmaz. Kalın halatlarla hayata tutunmak lazım. Ölmeyi yaşamaktan daha kolay bir şey zanneden çılgın bir anlayış bu. Neden ama? Allah'a bağlanmak varken şeytana bağlanırsan, ahiret sevdası varken dünya sevdası istila ederse seni, bir Yasin-i Şerif okuyup tansiyonum düşsün diyecek mutlu bir Kur'an okuyuşunu hissedemiyorsan sen veya dinleyemiyorsan, bunlar basit şeyler tabii ki çökmenin nedenleri. Kılık kıyafetin, yeme içmenin, çatal çeşidinin, oturulan yemek masasının, değil o yemeğin üstündeki baharatlar filan, çatalın bile, hatta yemeğin konduğu tabağın bile, aç kalmak gibi bir sıkıntı oluşturduğu dünya, bitmiş dünyadır. Çok basit bir örnek veriyorum. Çorba tasına pilav koysun anneler, bakalım çocuklar ne yapıyorlar? Ne oldu ya, dünya mı yıkıldı? Ayran içtiğin tası veyahut da bardağı, dök biraz su, çalkala, ayranın ilavesini iç, ne olsun, su dök buna, içilir mi acaba? Yani Fransız saraylarındaki mesyolar, lösyolar nelerse, onların hayatına adeta yapışmış gibi, yani asırlar önce, şimdi onlar bile öyle değildir belki. Pers İmparatorluğu'nun saraylarındaki zevk-ü sefanın bir benzerine bu kadar alışmamalıydık biz ya. Bazen gülesim geliyor. İşte evimize misafir geliyor. Yer sofrasında genelde oturuyoruz. Çünkü ne yer sofrası ne de masa yemek için farz vacip değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerde otururdu. masa kurmaktan daha kolay Anadolu'da yer, onun için yer sofrası böyle oldu. Mübarek bir sünnet. Bakıyorum ziyaretçiler sofrayı yere kurunca zavallı çocuklar o yana oturuyor olmuyor, ayağını kaldırıyor olmuyor. Ya bir mindere otur diyorsun, mindere nasıl oturulur onu bilmiyor. Bu nedir yahu? Hayata bu kadar böyle tapınırcasına, elimizdeki modern imkanlara tapınırcasına tutunmak, bile bile yarın kaybedeceğimiz şeyleri hayat zannetmektir. Ya masada veya yerde insan nasıl yiyemez yemek ya? Bunun adı modernlik değildir. Bunun adı kuş kafalı olmaktır. Bunun adı vitrin insanı olmaktır. Yanlış bu. Bugün özet olarak bu göstergelerden şunu anlıyoruz. Bir, imandan küfre maazallah. Hidayetten sapıklığa, la kadderallah, me'ûzü billah. En iyi ifadeyle, takva hayattan fasık bir hayata doğru kayış var. Bunun en güzel dille itirafı, normal yaşaması gereken Müslümana aşırı deniyor olmasıdır. Bu da aşırı gidiyor. Aşırı denen nedir? 120 kilodan 120 kilometreden daha süratli mi gidiyor da aşırı gidiyor? Neyin aşırısını gidiyor? Gidilmesi gereken yolda gidiyor. İlmihal bil kitaplarında gösterileni yapıyor. Ona aşırı diyor. Farzlara dikkat ediyor. Haramlara dikkat ediyor. Düğünde, şurada, herhangi bir yerde. Buna aşırı deniyor. Ortada bir afet göstergesi bu. Nauzu billahi teala. Buna karşı hepimizin dikkatli olması lazım. Kardeşler, Buhari'de 6607. hadis, Müslim'de de 112. hadistir. Hatta Müslim'de 2651. hadiste geniş çaplı ifadesiyle var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hepimiz için geçerli bu. Yaşıyorsak bizim için, bizden sonraki çocuklar için, buyuruyor ki, bir insanın hayatı boyu güzel ameller yapıp yapıp yapıp sonunda cehenneme gitmesi mümkündür. Aynı şekilde kötü ameller yapıp yapıp yapıp sonunda cennete gitmesi de mümkündür. Sonra bir kural koyuyor. İnnemel a'malu bil khawatim. Ameller nasıl bittiğine göre değerlendirilir. Dikkat edin buyuruyor. Çok canlı bir örnek. 4 rekatlık öğle namazının 1. rekatında, 2. rekatında, 3. 4. rekatında ya kılsa Cebrail aleyhisselam böyle namaz kılar der gibi güzel namaz kıldın. Zamm-ı sureleri geniş okudun, gözyaşları içerisinde ettehiyyatı otururken abdestin bozuldu. Öğle namazı Allah kabul etsin deniyor mu? Bitti, namaz yeniden kılınacak. Aynı şey hayatımız için de geçerli. Yaşadık yaşadık, sonunda kaydık neuzu billah. Sonunda kaydık. Tehlike. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mevcut pozisyona değil, Allah'a kulluğu nasıl bitireceğimizin heyecanına dikkat edelim istiyor. Onun için bize de örnek olsun diye sık sık yaptığı dualardan biri ya musabbitel kulub sabbit kalbi ala dinik duasıdır. Ya mukallibel kulub sabbit kulubena ala dinik diye de bu dua vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın lütfuyla kalbinde bir kayma olması tehlikesi herhalde kendisinden çok bizim içindi. Bize örnek oluşturdu bunu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ortada kardeşlerim, bir iman zayıflığı, bu iman zayıflığını sürekli körükleyen, filminden, medyasından, çevresinden, tatilinden, ticaretine kadar bir yığın bela. İlim meclislerinin ve zikir meclislerinin kaybolması, yani bu toplumda çok değil 15 sene öncesinde, her mahallede neredeyse her hafta bir Riyazu Salihin dersi, bir İlmihal dersi, bir Hoca Efendi dersi olurdu. Ben 90 ve 2000 yılları arasında 28 Şubat İhtilal denemesi günleri de dahil olmak üzere bazı haftalar 30'a yakın derse gittiğimi hatırlıyorum. Yetiştiremiyordum. Arabam da yoktu çoğunda. Bir dersten çıkıp öbürüne mahallelere göre sıraya koymuştum. 30'ar dakikalık, sonra 20'şer dakikaya indirdim. Vakit yetmiyor. Herkes 7'den sonra geliyor. 7 ile 10 arasında 3, 4, 5 yere gittiğimi her gün hatırlıyorum. Gündüz talebelere gidiyordum. Sabah vaktinde medresede hafızlık talebelerini dinliyordum. Allah'ım ne kadar bereketli günlermiş. Şimdi yani İmam-ı Azam ders yapacak dense üst üste 3 defa onu kimsenin dinleyeceği yok. O da herhalde bir televizyonda çıkıp konuşması lazım dinlenmesi için. Neden? Çünkü insanlar hem çekirdek yiyip hem dinlemek istiyorlar. O arada yemek yemek de istiyorlar. Sonra da bunu izleriz diye YouTube'dan izleriz diye bir kenara arşivleyip bir daha da dinlemeyecekleri sistemi istiyorlar. Demek ki bir ders halkası kaybımız var. Aman kardeşlerim, kim bir hadis dersi, tefsir dersi bir şey bulduysa aman onu kaçırmasın. Aman devam etsin. Herhalde yarın yani maazallah yapacak hoca da bulunamayacak, yapılacak ders yapılacak fırsatlar da gitmiş olabilir. Bu çevrenin değişmesinden, bizim de çevrenin değişmesine zamanında dikkat edemeyişimizden kaynaklanıyor. Günahları ciddi bir şekilde hafife alıyoruz. Faiz deyince neuzübillah nereye yıldırım düştü diye sağa sola bakmıyoruz. Zina deyince eyvah battı mı, bir nesil mi battı? İstanbul Boğazı'nın suyu mu kurudu? Böyle bir afet gibi görmüyoruz bunu. Hatta ve hatta ölümler bile ciddi bir şekilde basitleşti. Bir trafik kazası oldu, 2 kişi öldü. Bizim akrabadan da değil, tamam diyoruz. 20 kişi, 25 kişi aynı anda ölürse o dikkat çekiyor. Neuzübillahi teala, bunları söylemesi bile tehlikeli ve ağır şeyler. Allah muhafaza buyursun. Ve burada hepimizin bir kenarda acaba bende bir işaret var mı diye dikkat edeceği çok önemli bir ayrıntı var. Bir ucub hastalığı kavuruyor bizi. Ucub nedir? Kendi puanını kendin vermek. Neredeyse kıldığımız namaz içinde melekleri görsek, sen bunu 10 üzerinden 9 yaz, 9'luk kıldım diyeceğiz neredeyse. Herkes kendini, kadın tesettürünü beğeniyor. Böyle olur, İslam'a uygundur böyle diyor. İmam-ı Azam'ın ne dediği hiç önemli değil. Öbür taraftan bakıyorsun, namazı makamlı, müzikli bir namaz kılıyor, süperdi diyor. Tövbe estağfurullah. Bir yerde bir müdür oluyor adam, Ömer bin Hattab olsa bu kadar idare ederdi herhalde diyor. Siyasete giren en iyisini yapıyoruz düşünüyor. Yani bunu Allah'a ve Resulüne danışın diyor Kur'an-ı Kerim. Hiç mi Allah'a ve Resulüne danışmayacağız diye bir soru sormamız gerekiyor. Kendi puanımızı Allah için yaptığımız işlerde. Mamul üretirsin. Mamulü elbette müşterin kararını verir zaten. Diyelim ki bir sandalye yaptın. O sandalyeyi müşterilerin puanlar sana. Sen de anlarsın iyi olup olmadığını. Gerçi sandalye iyi oldu kimse demiyor. Ajansa soruyor, reklama soruyor, danışmanına soruyor. İbadete gelince herkes en iyi yaptığını vehmediyor. Ahlakında herkes en iyi ahlak olduğunu düşünüyor. Bizim melekler kararımızı veriyor. Ümmeti Muhammed karar verecek onlara yönelik bir iş yapıyorsak, bu kendi kendimize puan verme hastalığı dünyevileşmenin altyapısı. Çünkü ondan sonra faize de ruhsat buluyorsun. Çünkü sen günahların da olup olmadığına karar verme hakkın var zaten. Gibi bir noktaya geliyoruz. Bir hadisi şerifini asla unutmayalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İnsanların kalpleri Allah'ın iki parmağı arasındadır. Tabii bu bizim manada böyle bir parmak değil. İki parmağı arasındadır, dilediği gibi çevirir onları buyuruyor. Demek ki müminin dikkat etmesi lazım. Aman Allah-u Teala benim kalbimi kaydırır. Yani perişan olacağım bir sürece girerim diye bir heyecan, bir endişe olması gerekiyor müminde. Dua çok büyük bir silah bu zamanda. Ya Rabbi ayağımızı kaydırma, bu yuvarlananlardan kılma bizi diye dualar etmek lazım. Ve bir konu daha, bir atımlık barut diye bir ifade var. Şimdiki nesil bunu anlamıyorlar. Yani bir atımlık barut, barut şu topların içinde bum diye patlayan, sesin çıkaran çimento gibi bir şey herhalde, yani ne olduğunu bilmiyorum. İşte diyelim ki bir savaşa giriyorsun, 100 tane top mermisi atacaksın öbür tarafa, 100 o yarım kilo ile atılıyorsa 50 kiloluk malzeme olması lazım elinde senin. Savaşa giriyorsun, işte yarım kilo barutun var, onu koydun topa, ateşledin, bum gitti. Öbür adamın bombaları geliyor, bom bom bom, senin bir atımlık barutun vardı, savaş dolayısıyla mağlubiyetle bitti. Yani bir atımlık barut gibi ibadet yapmamak lazım. Heyecanlanıp bir cuma namazında güzel bir Kehf suresi okuyup tövbe ediyor, öbür cuma yok. Allah ise sürekli amelleri seviyor. Ameller sürekli olması gerekiyor. Hayırda, ibadette, güzellikte, güzel sözde, mesela hasta ziyareti yapmak bir ibadet çeşididir. 7 sene önce bir hastaya ziyaret etmiş, bir de şimdi etmiş. Bunun bir değeri yok ki. Evet, dünyada öyle bir gün oldu elhamdülillah, hiç hasta yok dünyada. Keşke öyle olsun da sen de kimseyi ziyaret etme, bu sünnet de unutulsun. Ama hangi şey iyilik diye yapıyorsak, bu ne zaman sürekli olursa Allah'ın sevdiği iş haline gelir. Bir atımlık barutla savaş kazanılmıyor şeytana karşı. Özeti bu, bu meselenin. Mesela Kur'an okuyoruz. Her gün yarım sayfa oku, her gün oku ama. Hafızsan bir cüz tabii. Çünkü süreklilik onun adamı yapıyor seni. Süreklileştiremedin mi o işin adamı olmuyorsun sen. Kime mesela diyorlar ki çok tesettürlü bir kadındır. Bir kere podyuma çıkıp bir tesettür kıyafeti giyen birine tesettürlü demiyorlar. Sürekli onu giyene diyorlar. Mesela Ebu Bekir radıyallahu anh çok vefalı sıddık diyoruz. Hayatında bir defa sadakat gösterdiği için değil, hep sadakat ehli olduğu için. Namazından, hayrına, her şeyine kadar böyle. Burada kalp hastalıkları diye bir konu var. Yine Gazali'nin tabii alanına giriyor bu. Bu kalp hastalıklarının tedavisi yapılmadıkça hiçbir şeyi sürekli yapmak da mümkün değil. Neuzübillah. Bu da bir çevre meselesidir. Burada ben bir sıkıntı hissediyorum da o sıkıntıyı dile getiriyorum diye söylüyorum. Ümmetimiz keşke petrolü olmasaydı, petrolünü kaybetseydi ki zaten şu anda ümmet adına tüketilmiyor. Ama çocuklara, gençlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izinden giden bu alimdir diye örneklerimizi kaybetmeseydik. Toplum iki türlü bu örnekleri kaybetti. Birincisi, var olanlar horlandı. Kılık kıyafetlerinden dolayı itildiler toplumdan. İkincisi de hadis-i şerifte belirtildiği gibi Allah o iyi örnekleri aldı, gerisini de göndermedi. İnsanlar da sahtenin peşinden gittiler. Sahteler de işte kılavuzu karga olan nereye gidecekse oraya gitti. Neuzübillahi teala. Ümmetimizin bari geçmişteki büyüklerini, Ebu Hanifeler, Hasan Basri'ler, Abdülkadir Ceylani'ler, Neveviler, bari bunları yıpratmayalım. Hatıratı bari canlı kalsın. Bari ashab-ı kiramın hatırası canlı kalsın. Yani nesiller şimdi yoksa bile aslında varmış bunlar deyiversinler. Aksi takdirde örneği olmayan, şablonu çıkarılamayan bir şeyi insanlardan, gençlerden istemiş oluyoruz. Onlar da onu yapamıyorlar. Örnek soru çözmediğin için yeni soru çözemiyor sana çocuk gibi. Rabbimin rahmetine sığınıyorum, mağfiretine sığınıyorum. Ondan başka zaten bizi ayağa kaldıracak yoktur. Bir inkıraz, çöküntü dönemine girdik. İnsanın sağlığı da, devletlerin varlığı da, imanımızda her şeyde bir kıyamete doğru yaklaşıldığını gösteren süreç var. Düzeltemiyor olsak bile bu gidişatı tek başımıza direncimizi gösterir. Şeytanın komplolarına karşı teslim olmamış oluruz biiznillahü teala. Böyle ölüp gitsek bile şeytanla savaşırken o düzeyde bir şehadet makamında Rabbimize gitmiş oluruz biiznillahü teala. Velhamdülillahi Rabbil alemin.